Sohbetimizin bereketli olması niyazıyla üç ihlas bir Fatiha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in Eshâb-ı Kirâm'ın Enbiyâ-i Zâmin, Sâdât-ı Kirâm Hazretlerinin ruhu şeriflerine, hâsreten Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhu şeriflerine, bilhassa şehitlerimizin ve Gazze şehitlerinin ruhu şeriflerine, yaralanan oradaki din kardeşlerimizin şifası için, İslam dünyasının selameti, zalimlerin şerrinden muhafazası için, bu niyaz, bu duâ ile bir Fâtiha-i Şerîf, üç ihlâs olalım sayesinde. Er-Rahmânirrahîm, Mâlikül Mülk, İyyâke Nâbudû. Muhterem kardeşlerimiz, ayetlerin meali, Cenab-ı Hak kendisiyle dost olabilmemizi arzu ediyor ve dost olanlara büyük mükafatlar, ihsan ve ikram edeceğini bildiriyor. Okunan Yunus Suresi'nin 62. ayetinde bilirsiniz ki Allah dostuna hiçbir korku yoktur, ona üzülmeyeceklerdir. Tabii insan ölümü, vefatı ondan birçok merhalelerden geçecek. Zor anlardan geçecek. O zaman Cenab-ı Hakk'ın onlara ikramı, onlar korkmayacaklar, üzülmeyecekler de biliyor. Onların sıfatını Cenab-ı Hak biliyor. Onlar iman edip, iman kavi iman olacak. Takvaya ermiş olan iman mertebe mertebe takva olacak. İnne ekremeküm indallahi etkâküm. Allah indinde en kıymetliniz takva sahibi olandır. Takva nedir? Nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme. İlahi kameranın altında olduğumuzu, ilahi müşahedenin olduğumuzu kalbe idrak ve şuur hale gelebilmesi. Ondan sonraki ayette o Allah dostuna dünya hayatında ahirette olan müjdeler vardır. Allah'ın sözünde asla bir değişik yoktur. İşte bu büyük kurtuluşun kendisidir. Ondan Meryem Suresi 96. ayet okundu. Burada iman edip salih ameller bulunanlara onlar için çok merhametli olan Allah gönüle bir sevgi yaratacak. Yani onları herkes sevecek. Yani vefatlarından, fani hayatlarından asırlar da geçse onun ömürleri devam etmiş oluyor. Muhterem kardeşlerimiz, insanlar vardır. Daha yaşarlarken mazi olmuşlardır. Dünyaya geliş, dünyada gidişin habersiz olarak yaşarlar. Kalpsiz bedenleri vardır. Nefsani arzunun putperestisi olmuştur. Cenab-ı Hak amilötün nasibe buyuruyor. Onlar çalışmıştır, boşuna buyuruyor. Yani bir gafilin cümlesi. Diğer taraftan Cenab-ı Hak'ta dost olanlar için insanlar vardır. Asırlar önce yaşamış olmalarına rağmen gönüllere hayat bahşeden nefesleri ve eserleri bugün diptiridirler. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin onlar asla mazi olmazlar. İşte Mevlana, Bahattin Nakşibendi Hazretleri, Hüdayi Hazretleri, Yunus Emre, bunlar mazi olmuyorlar. Ömürleri devam ediyor. Yine ayet-i kerimede, Meryem Suresi 96. ayetinde iman edip salih ameller işine gelince onlara çok merhametli olan Allah gönüllere bir sevgi yaratacaktır ve o sevgi müminlerde de o hak dostlarının sevgisi devam ediyor. Bu hak dostları arif gönüllerde yaşamaya devam ediyor. Nitekim Mevlana Hazretleri Rubâisinde buyuruyor ki ölümümüzden sonra mezarımızı yeryüzünde aramayın boş yere. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir. İşte mesnevi devam ediyor, eserleri devam ediyor. Hatta Osmanlı camilerinde mesnevi şerif tebürken devamlı okutulmuştur. Yani nitekim Mevlana, Yunus Emre, Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibendi, Hüdayi Hazretleri gönüllerde yaşamaya devam ediyor. Mesnevi şerhinde hak dostlarının bir haline bir teşbih yapıyor. Orada şöyle buyuruluyor, deryadaki suların kendine ait bir rengi yoktur. Bulutların da bir rengi yoktur, suların da bir rengi yoktur. Onlar renkten rengi koyan semadaki güneştir. Yani hak dostları nefsane arzunun tasavvuftan kurtularak çok renklilikten ve yani nefsane hayatın tesirinden kurtularak renksizliğe ulaşmışlardır. Böylece hak dostları Cenab-ı Hakk'ın boyasına boyanarak sıbgatullah, ilahi sır ve hikmetleri nail olmuşlardır. Yani cemali sıfatların mahsuru olmuşlardır. Nasıl Sakarya Nehri Karadeniz'e döküldüğünde artık Karadeniz'de Sakarya bulunamazsa hak dostu fena filaha ulaşmış, Hakk'ın boyasıyla boyanmış Cenab-ı Hakk'ın dost kullarıdır. Huzur-u manevisinde bulunduğumuz Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin Anadolu'muzda yetişen ilminden, irfanından, ruhaniyetinden günümüze kadar dahi ümmete müstefit oldu. Maneviyat semasının yıldız şahsiyetlerinden biridir. Resulullah Efendimizin ve Cüneyd Bağdadi Hazretleri'nin neslindendir. Nurs Emre Hazretleri'nin aşıklar ölmez dediği gibi Hak Aşık Hüdayi Hazretleri de vefatının üzerinden 4 asra rağmen ardından bıraktığı eserleriyle, vakfiyesiyle, kalplere ruhaniyet bahşeden ilahileriyle müstesna bir teselsü bereketin mahsur olan vakfiyesiyle hizmetlerini fani hayatından sonra sürdürerek gönüllerde yaşamaya devam ediyor. Hamdolsun Hüdayi Vakfımız da gerek insani yardımlarıyla gerekse eğitim ve irşat faaliyetleri bugün kıtalar aşan bir hizmet sahasına ulaşmış durumda. Bu da Hüdayi Hazretleri'nin ihlasından bir bereket. Onun halis niyetini attı. Bu hizmet tohumu elhamdülillah bugün koca bir çınar oldu. Ümmete huzur veriyor ve ümmete merhamet tevzi ediyor. Mesnevi'nin ilk 18 beytinin ilk başında neyin söylediğini yani insan-ı kâmilin söylediğini can kulağıyla dinle. O ayrılıktan şikayet etmektedir. Hakk'a kavuşmanın bir gayret içindedir. Yine Divan-ı Kebir'de benzer neyi dinle diyor. Yani insan-ı kâmilin dinle bak neler neler anlatıyor. O Cenab-ı Hakk'ın yüceliğinin sırlarını söylüyor. Aşıklar gibi Hak dostunun misal veriyor. Gönlü hasta, kalbi yaralı, başını aşk hevasına vermiş de sözsüz dilsiz hüda hüda Allah Allah diye iltica ediyor. Ve gönüllerimizi irşad eden kıymetli nasihatlerden birkaç misal. Hüdayi buyuruyor ki şu dem ki mülkü dünyadan Muhammed Mustafa gitti. Sevindi ahiret ama bu dünyadan Safa gitti. Yani Allah Resulü'nün ebediyet irtihalinden sonra sahabe-i kiram adeta hüznünden yanıp eriyen mumlara dönmüştü. Bir sahabe tıpkı Abdullah bin Zeyd gibi gözlerini kaybettiğinde dostları onu teselliye gelmişlerdi. Halbuki onun gözlerini yitirmekten dolayı bir hüzün ve elim yoktu. Kendi teselliye gelenleri şöyle mukabele ediyordu. Ben o gözle Rasûlullah'a bakmak için istiyordum. Onun vefatından sonra dünyanın en güzel ceylanlarının gözüne sahip olsam da ne çıkar dedi. Velhâsıl bunu Efendimiz'in o hüznü, dünyadan gidişi Eshâb-ı Kirâm'ı ne kadar tesir etti. Seyyid Ahmet Yesevi Hazretleri, 63 yaşından sonra mahzen içinde 10 sene devam etti. Artık Allah razı olsun 63 yaşında vefat etti. Benim bundan sonra dünyada görecek bir şeyim yoktu. Bunlar hepsi aşkın getirdiği tezahürler. Yine Allah Resulü'nün müezzini Bilal Habeşi, Efendimiz'in vefatının üzüntüsü o semalar titreyen güzel sesiyle bir daha ezan okuyamaz olmuştu. Yine Mevlana Hazretleri, ''Men bende-i Kur'anem eger candarem, men hakir rahi Muhammed muhtarem.'' diyor. Yaşadığım müce ben Kur'an'ın gönüllü bir kölesiyim diyor. O mümtaz Peygamber Hazreti Muhammed'in yolunun toprağıyım diyor. Velhâsıl burada da bir tasavvuf ehlinin nasıl bir hâlet-i rûyesini Mevlânâ sözcü olarak ne güzel ifade eder. Onun için tasavvuf, Kur'an ve sünnetle kemale ermek, ilahi bir nebevi talimatları kalbi derinliklerine idrak edip hayatın her safhasını yaşamaya çalışmaktır. Böylece kalben merhaleler kat ederek Cenab-ı Hakk'ın yakınlık ve dostluk iklimine girmeye gayret göstermektir. Yine tasavvuf imanı ihsan ufkuna taşımanın diğer adıdır. Yani vehme mahkum eyne mahkumtum nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Bunun kalpte bir şuur haline gelmiştir. Yine Mevlana buyuruyor ki bu seher vakti benden manevi feyiz, tulat, sunuhat, ilham ve hikmet kesildi. Gelmedi. Anladım ki vücuduma şüpheli birkaç lokma girdi. Bilgi de hikmet de helal lokmadan doğar. Allah aşkı ile mahlukata merhamet et de o merhamet de helal lokmanın mahsullerindendir. Eğer bir lokmadan gaflet meydana gelirse bil ki o lokma şüpheli veya haramdır. Güzel ahlaktan uzaklaşma en müsebbiri de kazanca, gıdaya karışan haram ve şüphelilerdir. Nitekim Hak dostları, Bahattin Nakşibendi Hazretleri'nde gıdasının helaliyetine son derece dikkat eder. Onun için kendi gıdasını bizzat kendisi bahçesinde yetiştirirdi. Hatta nice âlim ve arif zatlar onun ikramından şifa niyeti yer ve hastalar için yanına götürürlerdi. Rahmetli Musa Efendi pederimizin şöyle bir hadiseyi nakleder. Müslüman olmuş bir Ermeni komşumuz vardı. Bünkent'e nasıl hidayete geldiğini sordum. O da dedi ki, benim Acıbadem'de bir tarla komşum vardı, Molla Rebi. Onun güzel ahlakı vesilesiyle ben Müslüman oldum. Molla Rebi süt satarak geçimi temin eden bir zattı. Bir akşam vakti bize geldi ve dedi ki, buyurun bu süt sizin dedi. Şaşırdım. Nasıl olur? Ben sizden süt istemedim ki dedim. O hassas ve zarif gönüllü insan, ben farkında olmadan hayvanların sizin bahçeye girip ot yediğini gördüm. Onun için süt sizindir. Ancak o hayvanın tevvilat devresi, yani yediği otların vücudundan tamamen izaleti bitene kadar sütünü size getireceğim dedi. Lafım olur komşum, yediği ot değil mi? Helal olsun dediğimse de Molla Rebi yine yok yok öyle olmaz. Onun sütü sizin hakkınızdır deyip hayvanın tevvilat devresi bitene kadar sütünü bize getirdi. İşte o mübarek insan bu davranışı beni ziyadesiyle etkiledi. Neticede gözümdeki gaflet perde kalktı ve hidayet güneşi kalbime doğdu. Böyle yüce ahlaklı bir insanın dini muhakkak ki en yüce bir dindir. Böyle zarif, hakşinas, olgun, temiz insanlar listelenen bir dinin doğruluğuna hiç şüphe edilmez dedi ve kelime-i şehadet getirdi. Yine Osmanlı'nın fethettiği beldelerde, mesela Kosova'da olsun, Bosna'da olsun, buraları daima Anadolu'nun temiz İslam'ı yaşayan aileleri götürdü. Onun haliyle oranın halkı Müslüman oldu. Mevlana buyuruyor, bahar mevsiminde bir taş yeşerir mi? Toprak gibi mütevazı ol ki, sen de renk renk güller ve çiçekler yetişsin. Hazreti Ali'nin ifadesiyle, diken tohumları eken bir tarladan gül desteleri derlenmez. İnsanlığa gerçek manada huzur ve saadet bahşedecek olanlar, Mevlana'nın tabiri tevazu ve mahfiyet toprak gibi olanlardır. Cenab-ı Hak da İbadurrahman, yeryüzünde mütevazı olarak dolaşırlar buyuruyor. Hakikaten toprak, üzerine gezen canlıların ayaklarının altında çiğnenir. Onun çöpünü ve curufunu adeta sessiz, itirazsız bir dervişin tevazu, nezaket ve edep olgunluğuyla sineye çekip kabullenir, içinde erilip hazmeder. Sonra rengarenk çiçekler, birbirinden dizi meyveler, taptaze sebzeler halinde ikram eder. Böyle üzerinde dolaşan o canlıları besler. Ölen mahlukatın naaşlarında adeta mukaddes bir emanet gibi bağrına basarak haşre denk sadık bir sırdaş gibi sinesinde saklar. İşte toprakta yaratılma insanın gönlü de böylece mümbit bir toprak gibi olmalı. Kötülüğü dahi iyilikle mukabele etmelidir. Gübre atana gül vermeli. Tükürene billur ırmaklarıyla mukabele etmeli. Kendisini ayakları altında ezenlerin başını üstünde taşımadır. Velhâsıl mahlukattan hangi muameleyi görürse görsün, daima kendine yakışan güzellikleri sergilemeli. Cömert, fedakâr yapıcı ihtiyacı olmalıdır. Sâd-ı Şirâzî Hazretleri de çilelerde gizli olan rahmet teyzen şöyle ifade eder, öt ağacı tek başına güzel kokmaz. Ancak ateşin üzerine konunca amber gibi kokmaya başlar. Nasıl ki bir yemek ateş üzerine pişmeden yenecek lezzeti kazanamazsa, gönül de ancak çillerin ocağında pişerek kemale uğraşır. Muhammed Esad Erbeli Hazretleri buyurur, o da sabrı, sabrın getirdiği netice, aşk gülistanının yolunda dikenden korkulmaz. Ben her dikenin üzerinden yüzlerce gonca toplarım. Dervişlik bostanında ızdıraptan zevk alırım. Yastığımı dikenden yaparsam, rüyamda gülü görürüm. Hak dostlarının farikaları, yani hak dostlarının seviyesini gösteren vasıfları. Hak dostları kimlerdir? Hak dostları zahir ve batın ikmal etmiş. Kalbi merhaleler neticesi senin bir kalbe ulaşmış. İllâ min atallâhi bi kalbin senin. Veresetül enbiyâ, şerif-i nâil olan bahtiyarlardır. Hadis-i şerifte buyurulur, zahir ve batın ikmal etmiş, ilmini irfan haline getirmiş alimler peygamberlerin varisleridir. Yani hak dostları nebevi irşat ve davranış mükemmelliğinin zamanlarına yayılmış zirveleridir. Onlar Hazreti Peygamber ve onun eshabını görme şerefine nail olamayan bütün insanların fiili ve müşahhas rehberlerdir hak dostları. Onlar kalbi selim, kalbi münif, nefs-i mutmainneye ulaşmış, raddı yeten merdeye ulaşmış Cenab-ı Hakk'ın has kullarıdır. Efendimiz zahiriyle batınıyla Cenab-ı Hakk'ın en zirve, en muhteşem, en muhtena bir kuludur. Allah da bize lütfuyla, kerimiyle, ihsan-ı ikramıyla bizi ona ümmet kılmıştır. Hak dostları kalpleri bir rahmet dergahıdır. Bir rehabilite merkezidir. Bir tedavi merkezidir. İşte Mevlana Hazretleri'ne izafe edilen mısralarda bazı bazı tuan çeşti bazı gel kafir o gebro putperesti bazı in dergeh ma dergeh nömininiz sadbar eğer tövbe şikesti bazı buyuruyor. Gel gel diyor, ney sen de gel diyor. Bak dön de gel diyor. Çünkü bizim dergahımız kafir sen de. Yine gel diyor. Bizim dergah ümitsizlik dergahı değildir. Hakk'ın tecelli ettiği bir dergahtır. 100 kere bozmuşsan yine de gel diyor. Yani öyle bir nurlu dergahtır ki gel bu nurlu dergahta hakikate er. Hep Hak dostları gönlüne bir dergah haline getirmişlerdir. O şekilde büyük bir irşat ömrü yaşamışlardır. O irşatları onların vefatlarından sonra devam etmektedir. Cenab-ı Hak buyuruyor kutsi hadiste bu Hak dostlarının seviyesini gösteriyor. Her kim ihlas ile bana kulluk eden bir dostuma düşmanı ben de ona karşı harp ilan ederim. Kulum kendi farz kıldığım şeylerden bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yaklaşamaz. Tabii bu farz sırf namazdaki farz oruç vardır. Hayatın bütün safhasını ifade eder. Nezaket, zarafet, incelik, ukubat vesaire. Kulum bana farzlara ilaveten işte nafile ibadete durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Sevince de adeta ben onu işiten kulağa, gören gözü, tutan eli yüreğin ayağı olurum. Benden ne isterse mutlaka veririm, bana sığınırsa onu korurum. Yine Hak dostunun diğer bir vasfı, onlar şer-i şerifin bütün muhtevasına dikkat ederler. Tavizsiz bir şeriat yaşarlar, veçatırlar, hayatında çok itina gösterir. Seher nedir? Seher, ruhun açlığını doyurmaktır. Gündüzlüğün nefsani arzulara karşı bir mukavemeti elde etmektir. Cenab-ı Hak vel müstafirine bil eshar buyuruyor. Sâciden ve kâimen buyuruyor. Sücceden ve kıyamen buyuruyor. Seherler bir istiğfar zamanı. Havanın loş karanlığı içinde kabir iklimine girebilmenin ön hazırlığıdır. Yani nasıl da vücudumuzda maddi merkezler, kalp, akciğer, karaciğer vesaire varsa bu manada seherler ruhani merkezleri de zikirle tezyin edebilmektir. Cenab-ı Hak buyuruyor, اَلَا بِذِكْ لَا تَطْمِنُّ الْقُلُوبِ Kalpler ancak Allah'ı zikretmek huzur bulur. Gündüzleri de mâlâ yani uzak dururlar. Onlar boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. En nihayet Cenab-ı Hak, Allah'tan korkun, kûn-ü mâsâ'ın sâdıkla beraber olun buyuruyor. Geceleri pek az uyurlardı, seher vakit istiğfar ederlerdi. Yine gecenin bölümünde ona secde et, uzun bir kısmı onu tesbih et buyuruyor. Hak dostları gıdanın helaline çok dikkat ederler, şüphelerden şiddete kaçırırlar. Vahdettin Nakşibendi Hazretleri yiyeceğini kendi ziraatten elde eder, helaliyetine çok büyük ihtimam gösterdi. Kendi muayyen tarlasında her sene bir miktar arpa biraz börümce zerdali yetiştirdi. Bunu da onun halka gelir, hastaya şifa olarak alırlardı. Mevlana Hazretleri buyuruyor, helal lokmanın ehemmiyeti bakımından, dün gece ilham bize başka türlü tecelli etti, ilham değişti. Çünkü mideye inen birkaç şüpheli lokma ilhamımın yolunu tıkadı. Muhakkak ağzıma gelen birkaç tane yanlış lokmadır buyuruyor. Süfyan-ı Sevrî Hazretleri müştehitlerden kişinin dindarlığı lokmasını helalliği nisbetindedir buyuruyor. Eshab-ı kirâm Efendimiz'in tahtı terbiyesinde gerçek bilenlerden oldu. Gönlünde dünya sevgisi kayboldu. Daima riyazat halinde yaşadılar. Aşırı tüketim, oburluk, lüküs, gösteriş sahibini tanımadığı bir hayat tarzı oldu. Diğer evliya Allah'ın hakkı olan diğer vasfı tevekkül, tevfiz, teslimiyet ve onlar rıza halinde yaşarlar. Radiyedir. Değişen şartlarda Allah'tan razı olurlar. Dergâhlarında şu talimat vardır daima hiç. Bir hiçten geldiğini düşün. Mazim bir hiçti. Bu da geçer yahu vardı. Bir misafirhanesin. Dünkü olanlardan bugün ne var? Gerek müsvet, gerek menfi. Bir nezaket hoş kör yahu derlerdi, yazardı levhalarında. Ömer bin Abdülaziz'e soruyorlar, neyi seversin sen diyorlar. O da diyor, benim sevincim yalnız mukadderatımdır, Allah'ın takdiridir. Yani evliyaullah daima tecellilerden razı olarak yaşarlar. Öyle bir şey, bir köle üç dilim ekmeği bir köpekle paylaşıyordu. Abdullah Cafer Hazretleri gördü, hayran oldu. Bu köpek kim, sen kimsin dedi. Ben köleyim dedi. Köpek dedi, uzaktan geldi, Allah bu misafiri bana gönderdi dedi. Peki üç ekmeğini böyle sen ne yiyeceksin? bugün ben sabredeceğim dedi. İşte bu nedir? Bir bugünkü dünyaya bakalım. Hâlik'in de mahlukata bakış tarzı. Bir mütefekkir der bu ihtirasın getirdiği bir boşluğu ifade için. Şimdiye kadar hiçbir kuş komşusundan daha çok sayıda yuva yapmaya uğraşmadı. Hiçbir tilki saklanacak tek bir deliği olduğu için üzülmedi. Hiçbir sincap bir yerine iki kış yetecek kadar ceviz toplayıp saklamadı için endişeden ölmedi. Hiçbir köpek yaşlılık yılları için birikmiş kemiği olmadığı üzerine uyuşsuz geceler geçirmedi. Cenab-ı Hak buyur, ey huzura itminana kavuşmuş insan, sen ondan razı, o da senden razı, Rabbine dön, seçkin kullarımı katıl ve cennetime gir. Cenab-ı Hakk'a razı olarak yaşamamızı arzu ediyor. Yine bugünkü olan zulümlere baktığımız zaman yine teselli edici bir ayet var. Bakara 216. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Yine bugünkü olan hadise düşüncemize gelen Kamer Suresi'nde bir ayet vardı sonunda. Onlar dübürlerine arkana dönünce gidecekler. Bu Müslüman çok zulüm gördüğü bir zamandı Mekke'de. Hazreti Ömer dedi ki radıyallahu anh, biz de çok az bir insanız dedi. Kureyşli müşrikler çok güçlü dedi. Bu ayetin onlar dübürlerine dönüp gidecekler, arkana dönüp. Bu nasıl olacak? Herhalde bir kavim gelecek. Bu müşrikleri buradan kovacak. Öyle selamet vereceğiz. Fakat bu nasıl olacak diye meraktaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e girerken bu ayeti okuyordu. Yine Mekke fethine girerken bu ayeti okuyordu. Velhâsıl mü'min daima bedbin değil, nikbin olacak. Hak dostları daima gönül hoşluğu içinde bulunurlar. Cenâb-ı Hak hamd eder, azimetiyle tefekkür halinde olurlar. 130 yerde tefekkür geçiyor. Kainat kevni ayetlerle dolu. Her şey bir hikmet. Neye baksak, zahirin altında bir ayrı bir hikmet tecellisi. Onun için ilk ayet, ilk Müslümanı veren talimat, اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي halak, yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani neye bakarsan Cenab-ı Hakk'ın sanatını göreceksin. Bunu zihin değil, kalp görür. Kalbin görmesi için de kalp Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Ayet-i kerimede buyuruyor, onlar ayakta dururken, otururken, yanlarında, yatağında her vakit Allah'ı zikrederler. Her safhada hayat. Bu zikretmek neyle beraber? Bir tefekkür ufkuyla beraber olacak. Onlar yerin ve göklerin yazı hakkında derinden derine tefekkür ederler. Ya Rabbi sen bu yerleri, bu gökleri, bu kadar mahlukatı, bu kadar cemadatı boş yere yaratmadın, bizi cehennem azabından koru derler. Seni tesbih ederiz derler. Onun bu merhale merhale nefsi levvameden kul terakki edecek. Yeni doğan bir çocuğun bütün lezzeti, gıdası annesinin sütünü emmektir. Zaten bundan başka bir şeye de ihtiyaç yoktur. Fakat bedenen terakki ettikçe muhtelif enerjilere ihtiyaç devreye girer. Mecburen gıdaların çeşnisi de değişir. Yani sadece süt emmek onun istemediği, istese de bedenin ihtiyacını tek başına gideremeyecek bir vasıftadır. Bu sebeple onun gıda ve lezzeti terakkisine göre olmak zorretindedir, öyle olur. İşte manevi hayatta aynen böyledir. Manevi yolda terakki eden kimseye de önce gıdalar artık yetmez olur. Mesela artık üst seviyede manevi gıdalara ihtiyaç zuhur eder. Mesela farzlara ilaveten nafile ibadetlere, zekatın ötesinde her türlü infaka, ihsara, hayır ve hasenata, fedakarlıklara, vesaireleri ihyaya ve benzeri gayrete ihtiyaç duyar. İhsar halinde yaşamaya gayret eder. Allah Resulü'nün ahlakından tecelliler ve nasipler almaya başlar. Yani manevi merhaleler neticesi kalbin tattı gıdalar ve lezzeti farklılaşır. Yani manevi yükselişteki bir gönül her merhalede ayrı ayrı bir haz ve enerji alır. Sır ve hikmetler ile insanı arif olarak yaşatan bu terakki son nefese kadar devam eder. Buna şöyle bir misal verilir. Sahilde olan bir kimse denizin ufkunu görür. Fakat kuvvetli bir yüzücü indiği her merhalede değişik değişik manzaralar ve mekanları görür. Velhâsıl Cenâb-ı Hak ancak kalpler Allah'ın zikriyle huzur bulur buyuruyor. Bu yüce itminanı mahsul olan yolundaki Hazreti Mevlana bütün merhaleleri üç kelimeyi toplar. Handım, piştim ve yandım. Sözde de, özde de bu ulvi aşkı ishar etmektir. Çünkü onu sevenler muhabbetten çok müstesna şekilde ishar ettiler. Eshâb-ı kirâm onu o kadar çok seviyorlardı ki, onu Efendimiz'e olan sevgi, bütün dünyevi sevgileri bir çakıl taşına döndürdü. Ne dediler? Canım, malım, babam, her şeyim sana feda olsun. Krallara Rasûlullah'ın mektubunu götürmekten, cellatların yanında o mektubu okumaktan hiç çekinmediler. Efendim o verdiği muhabbet içine gitti, Semerkant'a, Afrika'ya gitti, Keyravan'a girdiler. Yorulmadılar, üşenmediler. Sinirlerinde daim onlar Rasûlullah Efendimiz'in muhabbet aşkını yaşıyorlardı. Yine heva hevesine tabi olmayı, muhasebe ile alakayı terk etmişlerdir. Yani nefsani hevesleri ve hazlar için sanki çocukların meşgul olduğu oyuncaklar mesabesine düşmüştür onların. Dünyevi ihtiraslar çocukların oyuncak kavgalarına dönmüştür onda. İşte Mevlana diyor ki, Kâbe'ye gidenler diyor. Siz diyor, orada diyor, Kâbe'nin Rabbi ile buluşmaya bakın diyor. Yine Mevlana devam ediyor. Peygamberlerin nefesleri taşa bile tesir eder. Onların sözlerinde dağlar bile boyun eğer. Davut Aleyhisselam'ın olduğu gibi. Lakin bir ahmağa onların saçta hikmet incilerden bir tane daha isabet etmez. Ahmaklık damgası Allah'ın bir mührüdür. Onu hiç kimse çare bulamaz. Ahmak kimse zekadan ibaret olsa bile, madem ki onda hayır ile şerri, hak ile batılı, hayır diyeceği vasfı yoktur, o ahmaktır. İşte bugünkü zalimlerin durumu en başta. En büyük ahmaklık, damlayı deryaya tercih etme gayretidir. Yine Evliyaullah, acziyetini idrak edip kendi benliklerinden geçerek ilahi muhabbete fani olmuşlardır. İbrahim Aleyhisselam mal, can ve evlat. Zira o malından vazgeçti. Onu Hakk'a feda etti. Mukabilinde malı kendisine Halil İbrahim bereketi oldu. Canından vazgeçti. Onu sahibine kurban etti. Ateş onu yakmadı, Gülistan'a döndü. Nece halillik, dostluk makamına erdi. Evladından vazgeçti. Onu Hakk'a kurban etti. Allah da yavrucağı kestirmedi. Onu gökten bir koç indirdi. Sonra o yavruya peygamberlik verdi. Neslinden en büyük peygamber Muhammed Mustafa geldi. İbrahim Aleyhisselam böyle yaptığı sabır, kulluk olduğu halde daha bir hüznün içindeydi. Velatusine yevme yubasun diyordu. Ya Rabbi diyor, insanla dirilecek gün beni mahcup etme ya Rabbi diyordu. Cenab-ı Hakk'a yaptığı bu ihlas, fedakarlığı az görüyordu. Bu neye benzer? Bu fanilik, Allah'ta bir fani olabilmek. Fena fillah. İşte bu neye benzer? Sakarya'ya, Karadeniz'e döküldüğünde artık o Sakarya Karadeniz olmuştur. Men arefe nefse fakat arefe Rabbe. Onlar ilahi azimet kadar bir hiçlik edası için bulunurlar. Ve malum her şey hiçlik ve yokluğa erdikten sonra başlar. O hiçe erdikten sonra her şey başlar. Hadi Bağdat'ta helal temizliğini görüyoruz. Hiç olacak, hiçten sonra her şey başlayacak. Yani Müslüman olarak yaratılmanın, Rasûlullah'a ümmet olmanın, Cenâb-ı Hakk'ın çok büyük bir lütuf olduğunu bilir, daima Evliyaullah bir abd-i aciz içinde yaşarlar. Hatta Fatih'te Ayasofya vakfiyesinin altına Es-Sultan İbn-i Sultan Muhammed Han Gazi Ebu'l-Fethi diye yazmadı. Abd-i aciz diye yazdı. Onlar dünya arzı endam etmeye değil, yani makam, mevki, şan, şöhret kazanmak için değil, arzı hal etme, yani hiçliğini idraki içinde kulluk tahsili yapmaya gerektiğini bilirler. Daima Cenâb-ı Hakk'a iltica ederler. Diğer husus evliyaların kendilerine verilen her nimeti ahiret sermayesi haline getirmişlerdir. Cenab-ı Hak buyuruyor, Allah müminlerin canlarını ve mallarını kendine verecek cennet kadar satın almıştır. Cenab-ı Hak buraya bir ölçü veriyor. Allah ile dostluğun hiçbir şey değişmeyeceğini, yedi malın, mülkün hatta canın bile Allah için seve seve feda edilmesi gerektiğini bildiriyor. Ve Cenab-ı Hak kulunu verdiği nimetlerle test ediyor. لَنْ تَرَمْ بِرْ رَدَّا تُنْفُهُ مُعَتِبُونَ Sevdiklerine vermeyince Allah'a yaklaşamazsınız. Veren Allah, sevdiren Allah, peki fedakârlığı ne kadar? Hususül Hikem'de bir ibare var. Orada Cenâb-ı Hak buyuruyor ki, ben insanın sırrıyım, insan da benim sırrım. Bu şekilde bir okulda Cenâb-ı Hak yaklaşan bir ilahi tecelliler yoğunlaşıyorlar. Efendim, benim bildiğimi bilseydiniz, yemezdiniz, içmezdiniz, çok ağlardınız. Sahralara düşersiniz buyuruyor. Hazreti Ömer şahit olduğu bir hadiseyi bildiriyor. Bir günde baktım diyor, Ebu Bekir radıyallahu anh'la Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir karşı sohbet ediyorlardı. Ben yaklaştım, uzaktan dinledim diyor. Fakat diyor, dinledim ama hiç Arapça bilmeyen bir zincir gibi kaldım aralarında dedi. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh sordu. Ebu Bekir dedi, siz her zaman böyle miyorsunuz? Ben hiçbir şey anlayamadım sizin sohbetinizden. Evet dedi, ben de Rasûlullah'la baş başa kaldığım zaman bazen böyle sohbet edildi buyurdu. İbrahim Ethem Hazretleri, ilahi muhabbetten duyduğumuz lezzet, huzur, vecd ve istirakımız müşahhas bir şey olsaydı, krallar onu alabilmek için bütün hazine ve krallıklarını feda ederdi buyuruyor. Yine Mevlana'da bir hasret var, adam arıyorum diyor. Feridüddin Attar da buna benzer, ben bir kuş idim, âlem-i razdan yani sırlar aleminden uçtum, ta ki aşağıdan yukarı bir av alıp götüreyim, yani sırrımdan anlayan bir insan bulayım, bir dost bulayım. Lakin mahrem-i raz, sırra mahrem olacak kimseyi bulamadım, geldim kapıdan çıktım, geriye gittim buyuruyor. Yine Evliyaullah da, dünyevi nefsani zevkler onlar ömrünü bitirmiştir. Onlar hayatlarını daima hâsibu kablen tuhâsibu yaşa. Yani Allah'ın verdiği nimetin devam muhasebe halinde bunlar. Hesaba gireceğiz. Hesabı girmeden o hesabı endişesince yaşarlar. Mutu kablen temutu, kabre girmeden evvel bu nefsani arzuların vazgeçmenin emniyeti üzerinde dururlar. Eshâb-ı kirâmdan Hâlis bin Mâlik el-Ensârî, Allah Rasûlü'nün sohbetinde vecd ile dolardı, istirak halinde yaşardı. Peygamberin bir sabah ona, ''Ya Hâlis'e nasıl sabahladın?'' diye sorduğunda, Hâlis'e hakiki bir Müslüman olarak cevabını verdi. Yine Hâlis'e hakkında Rasûlü Efendimiz, ''Bir kimse Allah'ın kalbi nurlandırdığı bir şahsı görmek isterse, hâdiseye baksın.'' buyurdu. Hazreti Mevlânâ da Mesnevisinde, Hâlis Zeyd bin Hâlis'in bu istirak haline, veşt haline, biyetle şöyle ifade ediyor, onu tefsir ediyor. Zeyd bin Hâlis'e Rasûlullah'a gördüklerimi anlatayım diyerek izin ister ve anlatmaya başlar. Ya Rasûlullah der, insanların yarın, yarın diye bildikleri mahşer gününü bugün ortaya koyayım mı? Haşir meclisinin bütün sırlarını açığa vurayım mı? Emret, bu sırların perdesini yırtayım. İçimdeki ilahi hikmetler cevheri göklerin güneş gibi parlasın. Ya Rasûlullah emret. Kim dünyanın kir ve çirkefleri içinde halis altın ve pırlantalar gibi kalmayı bildi, kim de küfrün kızıl ve katran rengiyle paslandı, anlatayım. Nübüvvetinin zahir olmaz ışığında nifakın yedi uçurumunu ayan edeyim. Ahirette şakirlerin giyeceği elbiseyi halka göstereyim. Orada Peygamber'in çalacak tabl ve küsün sesini duyarım. Coşkun ve taşkın bir halde bundan Kevser havzını göstereyim. Göstereyim de suyu halkın yüzüne serpilsin, sesi de kulaklarına değsin. Susamış kimsenin o havuz etan koştuklarını açıkça göstereyim. Onların omuzları omuzlarıma dokunuyor sanki. Bağırışmaları kulağıma geliyor sanki. Cennetliklerin sevinçlerinde gözümün önünde kucaklayıp birbirini musaffa ediyorlar cennetlikler. Cehennemlikler ise ah vah avazlarıyla inleyip feryadı figan etmeleri adeta kulağımı sağır edecek. Bunlar derinden söylediğim bir takım işaretlerdir. Daha söyleyeceğim çok şey var ama Rasûlullah'ın azarlamasından korkuyorum. O şekli manevi müstarak olarak böyle söylüyordu. Görünmeyen bir vecde kendisinden geçmiş, şuurunu kaybetmiş, bütün sırla açığa vuracak hale gelmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bu halden uyandırmak için kendini topla, sus diyerek Hazreti Zeyd'in yakasını çekti ve şöyle buyurdu. Kendine gel. Dilinin dizginini tut ki söylenmeyecek sözleri söyleyecek hale geldin. Ruhunun aynasını ten kılıfından dışarı fırlattın. Ancak unutma ki nail olan sırları açığa vurmak onlara hazımsızlıktır. Allah'ın ismi bir de Settar'dır. Bunu bil ve bu sıfatla vasıflanmanın saadetini kuru bir hazımsızlığa kurban etme. Yani Cenab-ı Hak bizden amelen salihâ. Ahseni amela, daha güzel amel ister. Hak dostları kendilerine muktesit davranırlar, etrafındakilere, muhtaçlara deryalar gibi infak halinde yaşarlar. Mesela layığını bulsalar öyle bir infak ederler ki onu gören müsrif zanneder. Vermek münasip değilse öyle bir tutum davranır ki tanımayan bu haline müttali olan onu cimri zanneder. Halbuki onlar savurgan ve hasis değil, bir cömert mükrimdir. Onlar ne harcıkta israf ne cimrilik ederler, ikisini ona bir yol tutarlar. Yani oburluk, pintilik, israf sahibinin tanımadığı bir hayat tarzıydı. Onlar tekrar her usta Allah razılığına benzemekti. Hak da ödeme israr halinde bulunurlar. Hiçbir zaman önce ben demezler, kendi ihtiyacından koparıp verirler. Daima önce din kardeşim derler. Yine onlar canları çektiği halde yiyeceği yoksula, yetime ve esire verirler. Zira biz Abu Hüseyin Kamptarira sert ve belalı günden korkarız derler. Yine burada bir Hasan Basri Hazretleri'nin bir şeyi var. Bir defasında bir muhtaç diyor mescide geldi diyor. Karnım aç dedi diyor. Ben de gaflet ettim diyor, eve gittim diyor. Yiyecek getirmeyi unuttum diyor. Onu mescitte bıraktım diyor. Sabahleyin baktım ki sabah namazına geldim, o bir kenarda garip vefat etmişti. Çok üzüldüm diyor. Hemen diyor gittim mi kefen aldım vesaire yaptım diyor. Döndük diyor. Ertesi gün diyor bir sanki diyor kıblede bir yazı gördüm. Verdiğin kefen bir işe yaramadı. Onun için de burada diyor bir diyor sahil bir mahrum geldiği zaman diyor. Hakikaten halini arz ettiği zaman diyor hemen diyor onu diyor gömleğimi çıkarıp bile veririm diyor. Onlar ayıpları örterler. Kimin sırrı ve ayıplarını başka ulaştırmazlar. Öyle gönül sırlarını o derece gizleyip örterler ki asla ifşa etmezler. Tevazu ve hiççik halindedir. Daima sen ya Rabbi derler. Cenab-ı Hak ile dost olanlar ayıp aramazlar. Resulullah Efendimiz bile bir hatalı gördüğü zaman bir sahabeyi Galatasaray'ı kendini israf ederdi. Bana ne oluyor ki ben böyle görüyorum derdi. Yani falanca falanca falanca böyle yapıyor derdi. Bir uzağa atardı. Bunlar evliya Allah Cenab-ı Hakk'ın Settar sıfatının tecellisi halindedir. Hak da onun için incitmezler ve incinmezler. İncitmeyerek ikazda bulunurlar. Bir takım nadanların yaptığı gelişik davranışlarda da incinmezler. Hatta ona hidayet için dua ederler. Ebubekir Efendimiz Mistah diye birisi Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemize iftira atanlardan biriydi. Onlara devamlı sadaka veriyordu. Bunu ona sadaka vermeyeceğim deyince Cenab-ı Hak Nur Suresi'nde Allah'ın size affetmesi istememiz ayet indiği zaman evet Hazreti Ayşe'ye iftira atan o Mistah'a yine sadaka vermeye devam etti. Yine Cenab-ı Hak siz eğer müminlerseniz bu çok sert bir ihtar. Allah'tan korkun. Mümin kardeş aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin buyuruyor. Onların her hal ve hareket ibadettir. Zira onların nefesleri birer tesbihtir. Bir şeyin münasebeti de hatır sorma şeklinde bir Müslüman derdiyle dertlenmek ya da hidayete vesile olmanın yaptığı ziyaretlerdir. Kendilerini devrin akışından daima mesul görürler. İşte böyle gel gel gel ne sen de gel hadisi gibi. Yine Necip Fazıl'ın ifadesi o erler ki gönül fezasındalar, toprakta sürünme ezasındalar. Onlarda tatlı dil vardır. Emir bir maruf ne anil münkerde bulunurlar. İnsanları güzel ahlakı irşad eder, yol gösterir. Onların sözlerini işitenler kendilerine mutlaka istifade ederler. Zira sözleri Kur'an-ı Kerim muvafık hadis-i şerifle mutabık olduğundan mahsa ilim ve hikmettir. Lisanları şeriat-ı garra-i Muhammediyenin tercümanıdır. Mümin buyururlar yapacağı her şey besmeleyle başlar. Bütün işlerin sonunda elhamdülillah rabbil âlemin der. Ağzından bilme kötü bir söz çıktığında estağfurullah lazım der. İstikbale bir iş yapmayı istediği ifade ederken inşallah da inşallah unutmazlar. Birinin kendine de hil ve tuzak kurulan onu kötü durumu karşılaştığı zaman la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derler. Kendi nefsine manla veya da az çok bir musibet ifade geldiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun derler. Gece gündüz la ilahe illallah zikrine devam ederler. Lisanları nasıldır Cenab-ı Hak? Nasıl bir lisanımız olacak? Kavlen kerîmâ buyuruyor. İkramkâr ve iltifatkâr konuş buyuruyor. Kavlen meysûrâ buyuruyor. Yani gönül alıcı, ruhu dinlenici, teselli edici bir söz söyle. Kavlen mağrufâ buyuruyor. Yani güzel söz, tatlı dille konuş. Yani yerine uygun bir söz söyle. Kavlen leyyinâ, suyun akışı gibi yumuşak bir söz söyle. Onlar Kur'an-ı Kerim üzerinde çok hassastırlar. Gönül aynalarını devamlı Kur'an-ı Kerim'i cilalarlar. Resulullah kıraati açık bir şekilde harf harf tertil üzere yani tenni ve tedebbür ile yani aynı zamanda tecvid kayı uygun olarak yapılan bir tilavet idi. Mesela Resulullah Efendimiz insanlara İslam'ı anlatırken ashabına sohbet ederek Kur'an-ı Kerim okurdu. Bir meseleyi izah ederken o mevzuyla alakalı ayetleri okurdu. Gece ibadette uzun uzun Kur'an-ı Kerim tilavet ederdi. Sefer esnasında Kur'an-ı Kerim okuyarak yoluna devam ederdi. Nitekim hicretteyken onları arkadan takip eden Suraka, efendim Kur'an tilavetini içtiğe kadar yanına yaklaştığını ifade ediyor. Onların her hali Resulullah Efendimiz'den bir tecelliydi. Esma-i İlahî'nin cemali sıfatlarının bir tecellisiydi. Cenab-ı Hak cümlemize Habibinin, onun sevdiği hak dostunun güzel halleri müzeyyen kılsın inşallah. Celâleddin Rûmî Hazretleri, Şems diyor, bana bir tek şey öğretti. Mevlânâ'ya ne öğretti, nasıl öğretti, o tarafı bilmiyoruz. Fakat Mevlânâ kalbini öğretti, zihnine değil. Dünyada bir tek mü'min üşüyorsa, sen Celâleddin ısınma hakkına sahip değilsin dedi. Bana bunu öğretti. Ben de biliyorum, yeryüzünde üşüyen mü'minler var, artık var, ben ısınamıyorum dedi. Yine Ubeydullah Arrâh Hazretleri bir gün şiddetli bir üşümeyle titreme tuttu. Ateş yakıp ısıtmaya çalıştılar. Fakat nafile. Hazret şiddetle titremeye devam ediyordu. Tam o sırada kendisi aynileşmiş olan bir müridi tamamen ıslanmış vaziyette kapıdan içeri girer. Mürid üstadının yanına gelirken içi soğuk suyla dolu bir hendeve düşmüş bu derviş ve üşüdüğüne titremektedir. Hemen onu kullayıp ısıtırlar. O ısınca Ubeydullah Arrâh Hazretleri'ne üşümesi o anda biter. İnikas. İşte Müslümanın derdiyle dertleme ahlakının kâmil manede bir tezahürü. Yine Hâlık'ın nazarıyla bir mahlukata bakış tarzı. Birisi Bistami'nin önünde bir merkebi dövüyorlar. Hayvanın arkasından kan akmaya başlıyor bacaklarından. Birisi Bistami'nin de baldırından kan akmaya başlıyor. Velhâsıl muzdariplerin çileleriyle derinleşen kâmil bir mü'minin ince ve hassas gönlünde adeta bir mahşer kaynar. Bu yürek yanışı onları Hakk'ın merhamet dergâhının açılan kapısını eşiğine getirir. Kim bilir ne müstesna sırlar işitir, hikmetler manzara görür. Lillâhü teâlâ el-Fâtiha.